Ayrım 51. Yıkılan Servet. Ken Follett. Sayfa 567. Zil çalınınca gitti, kapıyı kendisi açtı. Bu onun annesiyle Folkestone'da oturduğu eski günleri anımsatan bir alışkanlığıydı. Tonio 12 yıl önce Mickey'nin adamları tarafından dövüldükten sonra kalan yara izlerini kapatabilmek için olacak sakal ve bıyık bırakmıştı. Hugh gene de havuç rengi saçlarıyla o pervasız gülüşünden tanımıştı onu. Kar yağıyordu. Tonyo'nun şapkasıyla paltosunun omuzları kardan bembeyaz olmuştu. Hugh eski arkadaşını mutfağa aldı, ona bir çay verdi. ''Sen benim burayı nasıl bulabildin?'' dedi. ''Kolay olmadı'' diye yanıtladı Tonyo. ''Senin eski evinde hiç kimse yoktu, banka da kapalıydı. Ben de doğru Whitehaven evine Augusta yengeni görmeye gittim. Hiç değişmemiş.'' Senin adresini de bilmiyor ama Chingford adını hatırladı. Köyün adını bir cezaevi kampından ya da Van Diemen'in çiftliğinden söz eder gibi telaffuz etti. Burası fena değil. Çocuklar mutlu, yalnız Nora biraz yoruluyor. Augusta hala ev değiştirmemiş. Hayır, değiştirmedi. İçinde bulunduğumuz şu berbat durumdan en çok da o şikayetçi. Aramızda gerçeği kabul etmek istemeyen tek o. Ama Chingford'dan daha da berbat yerlerin bulunduğunu öğrenecektir. Örneğin Cordova, dedi Tonyo. Nasıl yani? Kardeşim savaşta öldürüldü. Buna çok üzüldüm. Savaşı hiçbir taraf kazanmış değil henüz. Her şey İngiliz hükümetinin tutumuna bağlı. Hangi taraf resmen tanınırsa mali yardımlar o tarafa akacaktır. Böylece ordusunu yeniden donatarak karşı tarafa saldırıya geçecektir. İşte ben de bunun için geldim buraya. Seni Başkan Garcia mı yolladı? Dahası var. Ben şimdi resmen Cordova'nın Londra Büyükelçisiyim. Miranda o görevden alındı. Harika. Hugh Mickey'nin sonunda bu görevden atılmış olmasına çok sevindi. Onun 2 milyon pound parasını çalan birinin Londra sokaklarında dolaşması, sanki hiçbir şey olmamış gibi kulüplere, tiyatrolara ve yemek partilerine gitmesi çok fenasına gidiyordu. Tonyo, elçi olarak itimatnamelerimi beraberimde getirdim ve dün dışişlerine teslim ettim, dedi. Ve sizin tarafı tanıması konusunda Dışişleri Bakanı'nı da ikna edeceğinden umutlusun. Evet. Hugh tuhaf tuhaf baktı. Nasıl yani? Garcia başkandır ve İngiltere yasal hükümeti desteklemelidir. Hugh bu çok zayıf bir olasılık diye düşündü. Biz o kadar ileriye gidemeyiz. Ama ben Dışişleri Bakanı'na o kadar ileri gidilmesi gerektiğini anlatacağım. Lord Salisbury şu sıralar İrlanda'da patlak veren olayları önlemeye çalışıyor. Güney Amerika'daki bir iç savaş için ayıracağı vakti yok. Hugh olaya olumsuz bir tavır koymak istemiyordu ama onun da kafasında yavaş yavaş belli bir görüş oluşmaktaydı. Tonyo heyecanlanarak, benim görevim Salisbury'yi kafası başka konularla meşgul de olsa Güney Amerika'da olanları göz ardı edemeyeceği konusunda onu uyarmak, dedi. Bunun talihsiz bir yaklaşım olduğunu bildiğinden, pekala, dedi. Sen bir İngilizsin. Onun dikkatini çekebilmek için ne yapmalı acaba? Hugh hemen atıldı. İngiliz yatırımcılarını, çıkarlarını korumaktan söz edebilirdin örneğin, dedi. Nasıl? Çok emin değilim ama gene de ne düşündüğümü anlatayım sana. Hugh sandalyesinin yerini değiştirdi. 4 yaşındaki küçük oğlu bacaklarının arasında ahşap küplerle kendine oyuncak kareler yapıyordu. Ucuz bir banliyö evinin daracık mutfağında bir ülkenin geleceği üstüne kararlar almak çok tuhaf oluyordu. İngiliz yatırımcıları Santa Maria Limanı şirketine tam 2 milyon pound para koydu. Plaster Bankası da bu konuda yardımcı oldu. Bu ortaklığın bütün yönetim kurulu üyeleri, Miranda ailesi üyeleri ya da akrabalarından oluşuyordu. Bu 2 milyonun olduğu gibi onların savaş giderlerine harcandığından en ufak kuşkum yok. Bu parayı geri almalıyız. Ama paraların tamamı silahlara harcanmıştır. Pekala ama Miranda ailesinin milyonlar edecek mal varlıkları olmalı. Doğru, ülkenin tüm nitrat madenleri onlara ait. Savaşı sizinkiler kazanırsa Başkan Garcia bu sahtekarlığın bedelinin ödenebilmesi için acaba bu madenlere el koyabilir mi? Tahviller ancak o zaman değer kazanabilir. Tonio kesin bir ifadeyle, ''Başkan bana İngiliz hükümetinin Kordova'daki hükümet kuvvetlerini desteklemesi için her türlü vaatte bulunabileceğimi söyledi.'' Hük tekrar heyecanlanmaya başladı. Birden tüm plaster borçlarının tasfiye edilmesi umudu belirdi. ''Şimdi biraz düşünmem gerek.'' dedi. ''Sen topu dış işlerine atmadan önce işin bütün ayrıntılarını ortaya dökmeliyiz. Konuyu Lord Salisbury'ye arz etmesi ve de onu İngiliz yatırımcıların desteklenmesi konusunda ikna etmesi için ben Greenbourne ile görüşebilirim.'' ''Peki parlamentodaki muhalefet ne olacak?'' ''Maisie'nin kardeşi Dan Robinson'la da görüşebilirim. Kendisi parlamento üyesidir ve banka iflaslarından çok çekmiştir. Benim Plaster Bankası'nı kurtarma planımı onaylayacaktır. Avam kamerasında muhalefetin bizi desteklemesini sağlayacaktır.'' Parmaklarıyla mutfak masasını tıkırdatmaya başladı. ''Bu iş galiba olacak.'' dedi. ''Tonio, derhal harekete geçmeliyiz.'' ''Şimdi doğru kasabaya gidiyoruz.'' Dan Robinson, Güney Londra'da Maisie ile birlikte oturuyor, Greenbourne kır evinde olacak. Ama bankadan ona telefon edebilirim. Hugh ayağa kalktı, ben bir Nora'yla konuşayım. Ayaklarını solun ahşap küplerinden yaptığı kaleden kurtararak mutfaktan çıktı. Nora yatak odasında başına parça kürklerden yapılmış süslü bir şapka geçirmeye çalışıyordu. Hugh yaka ve kravatını takmaya uğraşırken benim kasabaya kadar inmem gerek dedi. ''Nora, çocuklara kim bakacak peki?'' ''Sen bakacaksın artık.'' Nora ''Hayır!'' diye çığlık attı. ''Ben alışverişe çıkıyorum.'' ''Özür dilerim Nora ama bu çok önemli.''
''Ben de önemliyim.''
''Elbette önemlisin ama böyle davranarak hiçbir yere varamazsın. Benim Greenbourne ile hemen görüşmem gerek.''
''Nora, bıktım artık bütün bunlardan.'' dedi. ''Bu evden de bıktım. Şu iç sıkıntısı köyden de bıktım. Senden de çocuklardan da bıktım artık. Babam bizden daha rahat bir hayat sürüyor.''
Nora'nın babası Plaster Bankası'ndan aldığı bir kredi sayesinde küçük bir lokanta açmıştı. İşleri çok iyiydi.
''Gidip babamla oturmalıyım ben.'' dedi. ''Garson olarak çalışırım ben de. Daha çok kürklerim olur. Tatsız bir iş de olsa daha çok kazanırdım.''
Hugh şaşkın şaşkın karısının yüzüne baktı. Bundan böyle onunla yatağını paylaşamayacağını anladı. Evliliğinden geriye kalan tek bir şey yoktu artık. Nora ondan nefret ediyor, Hugh da ondan iğreniyordu. ''Çıkar şu şapkayı başından Nora'' dedi. ''Bugün alışverişe gitmiyorsun.'' Ceketini giyerek çıktı. Tonio koridorda sabırsızlıkla onu bekliyordu. Hugh çocukları öptü ve şapkasıyla paltosunu alarak kapıyı açtı. Dışarı çıkınca ''Birkaç dakika sonra kalkacak bir tren var.'' dedi. Bahçenin içindeki patika yolu izleyip kapıdan çıkarlarken Tonio şapkasını başına geçirmiş, bir yandan da paltosunu giymeye çalışıyordu. Lapa lapa kar yağıyordu. Otların üzerinde birkaç santim kalınlığında bir kar tabakası oluşmuştu. Hugh'un oturduğu ev eski bir şalgam tarlasına sıra sıra inşa edilmiş 20-30 kadar tek tip evlerden biriydi. Köye doğru uzanan üzeri çakıl kaplı yolda yürümeye başladılar. ''Önce Robinson'a uğrarız.'' dedi Hugh. Kafasına ne yapacaklarını tasarlıyordu. ''Daha sonra muhalefetin daha şimdiden bizim safımızda olduğunu Greenbourne'a anlatabiliriz.'' ''Dinle.''
''Neyi?''
''Bu bizim tren. Acele etsek iyi olur.'' Adımlarını sıklaştırdılar. Neyse ki istasyon köye çok yakındı. Rayların üzerindeki demiryolu köprüsünü geçerken tren gözüktü. Korkuluk duvarına yaslanmış bir adam bir yandan da yaklaşan treni gözetliyordu. Yanından geçerlerken adam birden döndü. Hugh tanımıştı onu, Mickey Miranda'ydı ve elinde bir tabanca tutuyordu. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Hugh bağırdı ama bağırtısı trenin çıkardığı gürültünün yanında sinek vızıltısı gibi kaldı. Mickey silahını Tonya'ya doğru çevirdi ve tam üzerine ateş etti. Tonio sendeleyerek yere düştü. Mickey bu kez silahını Hugh'a doğrulttu. Ama o sırada lokomotiften çıkan duman ve buharlar kalın bir bulut gibi köprünün üzerine kapatıverince kimse kimseyi göremez oldu. Hugh kendini karların üzerine fırlattı. Arkadan iki adet silah sesi daha işitti ama ona isabet etmemişti. Yan tarafa yuvarlandı, sonra dizlerinin üzerinde doğrularak sis içinde sağına soluna bakınmaya başladı.
Sonra duman birden dağılıverince Hugh pus içinde onu gördü ve hemen üzerine çullandı. Mickey de onu görmüştü, başını çevirdi ama geç kalmıştı. Hugh var gücüyle üzerine saldırdı. Mickey o sırada yere yuvarlandı ve elindeki silah fırlayıp korkuluk duvarının üzerindeki kemerin içine, oradan da rayların üzerine düştü. Hugh tekrar Mickey'e saldırınca yere yuvarlandılar. Her ikisi de ayağa kalkmaya çalışıyordu. Mickey elindeki bastonu kaldırmak için doğrulurken Hugh yeniden üzerine çullanıp onu yere devirdi. Ama Mickey bastonunun sapını bırakmıyordu. Mickey yeniden ayağa kalkarken Hugh ağzına geleni söylemeye başladı. Hugh 20 yıldan bu yana hiç kimseyi yumruklamadığı için hep ıska geçiyordu. Mickey bastonunu havaya kaldırarak tam Hugh'un kafasına indirdi. Hugh'un fena halde canı yandı. Mickey bir daha vurdu. Bunun üzerine Hugh deliye döndü. Öfke içinde bağırarak Mickey'e doğru koştu ve tam yüzünün ortasına bir toz vurdu. Her ikisi de geriye doğru sendeledi. Güçlükle soluk alıyorlardı. O sırada istasyondan trenin kalkmak üzere olduğunu haber veren bir düdük sesi duyuldu. Mickey'nin panik içinde olduğu gözlerinden okunuyordu. Trenle kaçmayı planladığını Hugh o anda anladı. Tahmini doğruydu. Mickey geriye döndü ve hızla istasyona doğru koştu. Hugh da peşinden onu kovalamaya başladı. Mickey çoğu gecelerini genel evlerde içki içerek geçirdiği için iyi bir koşucu olamazdı. Hugh ise tam tersine, bir yaştan sonra bütün vaktini masa başında oturarak geçirdiği için onun da durumu ondan farklı değildi. Mickey ancak tren hareket ederken istasyona ulaşabilmişti. Hugh da soluk sola onun peşinden koşuyordu. Tam platforma kadar gelmişlerdi ki istasyon memuru bağırdı. "Hey siz, biletlerinizi aldınız mı?" Hugh adamı yanıtlar gibi "bu adam katil" diye bağırdı. Mickey platform boyunca koşuyor, bir yandan da hızlanan treni yakalamaya çalışıyordu. Hugh da elinden geldiğince yediği darbelerin acısını aldırmamaya çalışarak Mickey'i yakalamaya çalışıyordu. İstasyon memuru da kovalamacaya katıldı. Mickey sonunda treni yakaladı, bir kapı kolunu kavrayarak merdiven basamağına atlayıverdi. Hugh arkasından koşarak Mickey'i bir dizinden kavradı ama hemen elinden kaçırdı. İstasyon memuru da sendeleyerek Hugh'un üzerine düşecek gibi oldu ve yere yuvarlandı. Hugh yeniden ayağa kalktı da artık trene yetişemezdi. Trenin arkasından baka kaldı. Mickey'nin vagon kapısını açtığını ve yavaşça basamaktan içeri süzüldüğünü, sonra da arkasından kapıyı kapattığını gördü. İstasyon memuru üzerindeki karları silkeleyerek ayağa kalktı ve "bu olanlar da neyin nesiydi be?" dedi. Hugh öne doğru eğilmiş, körük gibi sürekli soluk alıp vermeye çalışıyordu. Konuşacak halde değildi. Tam kendini toparlayınca "birini vurdular" dedi. Kımıldayacak hale geldiğini anlayınca döndü, istasyon girişine doğru yürüdü. Bir yandan da istasyon memuru da eliyle onu takip etmesini işaret etti. Adamı Tonyo'nun yattığı yere, köprünün oraya götürdü. Hugh cesedin yanına diz çöktü. Tonyo tam iki gözünün ortasından vurulmuştu. Yüzü paramparçaydı. "Aman tanrım, ne korkunç," dedi istasyon memuru. Hugh zorlukla yutkunuyordu. Kusmamak için zor tuttu kendini. Elini Tonyo'nun ceketinin altına doğru kaydırarak kalp atışlarını kontrol etmek istedi. Tahmin ettiği gibi hiç atmıyordu. 24 yıl önce Piskopos'un korusundaki gölde yüzerken su oyunları oynadığı yaramaz çocuğu anımsadı. İçinde müthiş bir acı, neredeyse hüngür hüngür ağlayacaktı. Mickey'nin planını nasıl uyguladığını yavaş yavaş anlamaya başlıyordu. Her yeteneksiz diplomat gibi onun da dış işlerinde dostları vardı. Bu dostlarından biri dün akşam ya bir yemekli partide ya da bir resepsiyonda Tonyo'nun Londra'da olduğunu kulağına fısıldamış olmalıydı. Tonyo itimatnamelerini teslim ettiği için Mickey günlerinin sayılı olduğunu biliyordu. Ama Tonyo ölmüş olursa durum yeniden karman çorman olabilirdi. Başkan Garcia adına Londra'da temaslarda bulunacak kimse olmayınca bilfiil büyükelçi Mickey olacaktı. Mickey'nin tek umudu buydu. Bu yüzden elini çabuk tutup şansını denemeliydi. Çünkü sadece bir ya da iki günü kalmıştı. Peki Mickey Tonyo'yu nerede bulacağını nasıl öğrenmişti? Ya Tonyo'nun peşine adamlar takmıştı ya da Hugh'u nerede bulacağını sorduğunda Tonyo'nun orada olacağını Augusta söylemişti ona. Her iki halde de Tonyo'yu Chingford'a kadar izlemişti. Hugh'un evinin nerede olduğunu öğrenmek için bir sürü insanla konuşunca Tonio'nun er ya da geç tren istasyonuna dönmek zorunda olduğunu da öğrenmiş olmalıydı. Öyleyse Tonio'yu öldürmek ve de görgü tanıklarından kurtulmayı düşünerek trenle kaçmak için istasyona yakın bir yerde pusuya yatmıştı. Mickey bütün umutlarını yitirdiği için böylesi rizikolu bir planı uygulamaya koymuş olmalıydı. Tonio kadar Hugh'u da öldürmesi gerekiyordu ama lokomotifin dumanı ona hedefi şaşırtmıştı. Her şey onun planladığı gibi gitseydi hiç kimse onu fark etmeyecekti. Chingford'da ne telgraf bulunurdu ne de telefon. Trenden daha hızlı bir taşıt aracı olmadığı için polis cinayeti haber almadan Londra'ya trenle dönecekti. Nasıl olsa elçilik çalışanlarından biri sayesinde ispatı mekan edebilirdi. Ama Hugh'u öldürememişti. Hugh birden şu anda Mickey'nin artık Cordova Büyükelçisi olmadığını, dolayısıyla diplomatik dokunulmazlığını da kaybettiğini sanıyordu. Bunu unutmamalıydı. Ayağa kalkarak cinayeti derhal polise bildirmeliyiz dedi. Polis karakolu Walthamstow'dadır. Buradan birkaç durak aşağıda. Bundan sonraki tren saat kaçta? İstasyon memuru yeleğinin cebinden kocaman bir saat çıkararak 47 dakika sonra dedi. İkimiz de o treni kaçırmamalıyız. Siz doğru polis karakoluna gidersiniz. Ben de Scotland Yard'a haber vermek için kasabaya inerim. İstasyona bakacak başka kimse yok ki. Noel olduğu için ben tek başımayım burada. Eminim halka yardımcı olmana amirlerin de sıcak bakacaklardır. Haklısınız. Adamcağız kendisinden bir şey istenmiş olması karşısında çok mutlu oldu. Zavallı Silva'yı bir yere koysaydık bari, istasyonda yer var mı? Bekleme salonu var yalnız. En iyisi onu oraya götürüp salonun kapısını da kilitleyelim. Hugh eğilip cesedi kollarının altından tutarak kaldırmaya çalışırken sen de bacaklarından tut dedi. Tonio'yu kaldırıp istasyona doğru götürdüler. Bekleme salonunda cesedi sıralardan birinin üzerine upuzun yatırdılar. Şimdi ne yapacaklarına karar veremiyorlardı. Hugh sabırsızlanıyordu. Üzülmeye, acı çekmeye vakti yoktu. Yas tutmak değil, katili yakalamak istiyordu. Sık sık saatine bakarak ve de Mickey'nin bastonuyla başına vurduğu yerdeki acıyan noktayı ovarak bekleme salonunun içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. İstasyon memuru karşı sırada oturuyor, bir yandan da korkulu gözlerle büyülenmiş gibi cesede bakıyordu. Bir süre sonra Hugh da gelip yanına oturdu ve tren istasyona gelinceye kadar buz gibi bir salonda bir cesetle baş başa, sessiz ve tedirgin öylece beklediler. İkinci kısım. Mickey Miranda canını kurtarmak için kaçmaya çalışıyordu. Onun için tek şans ülke dışına kapağı atmaktı. Son 24 yıl içinde tam 4 cinayet işlemişti. İlk üçünden paçayı kurtarmıştı ama bu kez onu becerememişti. Tonio Silva'yı güpegündüz yolun ortasında vurduğunu Hugh Plaster görmüştü ve cellatın elinden kurtulması için tek çare İngiltere'yi terk etmekti. Yıllardır kendi ülkesiymiş gibi yaşadığı kentte birden bir kaçak oluvermişti. Polislere görünmemeye çalışarak acele Liverpool demiryolu istasyonuna gitmeliydi. Yüreği küt küt atarak ve de soluk soluğa bir Hansom arabanın içine attı kendini ve doğruca Altın Sahilleri ve Meksika Buharlı Gemi Acentası'nın bürosuna gitti. Büro Güney Amerikalı yurttaşlarla doluydu. Kimileri Cordova'ya dönmeye çalışıyor, kimileri de yeni haber almaya çalışıyordu. Bir gürültü, bir karışıklıktır gidiyordu. Bu serseri güruhunu beklemeye hiç niyeti yoktu. Kendine yol açmak ve de gişeye varabilmek için kadın erkek demeden acımasızca bastonuyla vurmaya başladı. Üzerindeki pahalı giysiler ve yüksek sınıftan insanlara özgü kibirli hali gişe memurunun dikkatini çekti. Cordova'ya bir kişilik yolcu bileti istiyorum dedi. Cordova'da iç savaş var dedi memur. Alaycı bir edayla adamın sözünü keserek, ''Bütün seferleri de iptal etmiş olamazsınız ya.'' dedi. ''Peru'nun başkenti Lima'ya bilet kesiyoruz. Yalnız eğer siyasi durumlar el verirse gemi oradan Palma'ya kadar yoluna devam eder. Buna da ancak gemi Lima'ya varınca karar verirler.'' Bu tamamdı. Mickey her şeyden önce İngiltere'nin dışına çıkmalıydı. İlk vapur kaçta? 4 hafta sonra. İşte şimdi mahvolmuştu. Çok fena, benim işim acele dedi. Eğer elinizi çabuk tutarsanız bu gece Southampton'dan kalkacak bir vapur var. Onunla gidebilirsiniz.
Tanrı'ya şükür. Şimdilik şansı yaver gidiyordu. Bana bir kamera verin. Şöyle en güzelinden olsun.
Baş üstüne efendim. Adınız lütfen.
Miranda.
Anladım efendim.
Bir yabancı at karşısında İngilizler sağır gibi davranırlar. Mickey tam fikrini değiştirirken kendi adını telaffuz etmek üzereydi.
Andrews dedi birden.
M.R. Andrews. Miranda adını aramak için polisin yolcu listesini kontrol edebileceği aklına geldi ama şimdi bulamazlardı. Ülkeye girip çıkan insanlardan pasaport sormadığı için İngiltere'nin liberallik delisi yasaları karşısında bir minnet duygusu uyandı içinde. Yoksa Cordova'ya bu işler bu denli kolay olmazdı. Memur bileti hazırlamaya koyuldu. Mickey hiç rahat değildi. Bir yandan da yüzüne Hugh Plaster'ın yumrukla vurduğu yerde acıyan noktayı eliyle ovuyordu. Bir önemli sorun daha var diye düşündü içinden. Scotland Yard eşkaline bir telgrafla bütün liman kentlerine bildirmiş olabilirdi.
Lanet olsun şu telgraf denen şeye de.
Bir saat içinde yerel polislerle bütün yolcuları kontrol edebilirlerdi. En iyisi kılık değiştirmekti. Adam biletini uzattı. Mickey bilet parasını banknotla ödedi. Telaş içinde kalabalığın arasından sıyrılarak endişe içinde dışarı çıktı. Hala kar yağıyordu. Bir ransom araba çevirerek Cordova Büyükelçiliği'ne çekmesini söyledi. Hem oraya gitmek çok tehlikeli hem de çok az vakti kalmıştı.
51. ayrımın sonu. Sayfa 578.